11. ayrım. B virgül. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Sessiz dereler, virgül, solgun ağaçlar, virgül, sarı güller, virgül, zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, virgül, haykırarak geri kaçmaya uğraşıyorduk. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bir varmış, virgül, bir yokmuş. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra konur. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtmek için konur. Saniye hanımefendi, virgül, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur. Şimdi, virgül, efendiler, virgül, müsaade buyurursanız, virgül, size bir sual sorayım. Mustafa Kemal Atatürk. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Akşam, virgül, yine akşam, virgül, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Ahmet Haşim. Konuşma çizgisinden önce konur. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e, virgül, bu anahtar köşkü de açar, dedi. Ömer Seyfettin. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, öyle, haydi gibi kelimelerden sonra konur. Peki, virgül, gideriz. Olur, virgül, ben de size katılırım. Haydi, virgül, geç kalıyoruz. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bu, virgül, tek gözlü, virgül, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Efendiler, virgül, bilirsiniz ki hayat demek, virgül, mücadele, virgül, müsaademe demektir. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için konur. 38,6. 38 tam, 10'da 6. Metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik'e bol teşekkürlerle dolu bir kağıt bırakarak 2 gün evvelki cephe dönüşü kıyafetiyle sokağa fırladı. Peyami Safa. Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Siz ister inanın ister inanmayın virgül bir gün bile durmam. Öyle zekiler vardır virgül konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın. Şartekinden sonra virgül konmaz. Tenha köşelerde ağız ağza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. Metin içinde zarf fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz. Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı. Necati Cumalı. C. Noktalı virgül. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, noktalı virgül. Kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Noktalı virgül. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Ç. 2. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan 2 kişi görmüşümdür. 2. Atatürk ve İnönü. Falih Rıfkı Atay. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. 2. Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra konur. Bilge Kağan, 2. Türklerim, işitin. Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe, ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? D. 3. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Ne çare ki, çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı... 3. Tarık Buğra. Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. 3. Derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı. 3. Tarık Buğra. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. Sana uğurlar olsun. 3 nokta. Ayrılıyor yolumuz. Faruk Nafiz Çamlıbel. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali. 3 nokta. Koca Ali B. 3 nokta. Ömer Seyfettin. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Kimsin? Ali. 3 nokta. Hangi Ali? 3 nokta. 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılmaz. E soru işareti. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? Soru işareti. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Yunus Emre, 1240, soru işareti, tire 1320. Doğum yeri, soru işareti. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Soru işareti. F. Ünlem işareti. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ünlem. Mustafa Kemal Atatürk. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular. Ünlem. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Ünlem. Mustafa Kemal Atatürk. Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. Sana uğurlar olsun. 3 nokta. Ayrılıyor yolumuz. Ünlem işareti. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. İsteseymiş bir günde bitirirmiş. Ünlem. Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Ünlem. Ünlemden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Gök ekini biçer gibi. Ünlem. 2 nokta. Başaklar daha dolmadan. Tarık Buğra. G. Kısa çizgi. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Küçük bir sürü, kısa çizgi, dört inekle birkaç koyun, kısa çizgi, köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Ömer Seyfettin. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur. Al, kısa çizgi, ış. Dur, kısa çizgi, ak. Gör, kısa çizgi, gü. Kısa çizgi, süz. Kısa çizgi, lük. Eklerin başına konur. Kısa çizgi ak, kısa çizgi den, kısa çizgi ış, kısa çizgi lık. Heceleri göstermek için kullanılır. A kısa çizgi raş, kısa çizgi tır, kısa çizgi ma. B kısa çizgi le, kısa çizgi zik. Du kısa çizgi ruş, kısa çizgi ma. Ku kısa çizgi yum, kısa çizgi cu, kısa çizgi luk. Pro kısa çizgi ram. Ya kısa çizgi zar, kısa çizgi lık. Kelimeler arasında den, 3 nokta, kısa çizgi a ve ile ila arasında anlamlarını vermek için kullanılır. Türkçe-Fransızca sözlük, Türk-Alman ilişkileri, Ural kısa çizgi, Altay dil grubu. 0930 kısa çizgi 1030. Beşiktaş kısa çizgi Fenerbahçe karşılaşması. Manas Destanı'nda soy kısa çizgi dil kısa çizgi din üçgeni. 1914 kısa çizgi 1918 Birinci Dünya Savaşı. 2003 kısa çizgi 2004 öğretim yılı. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. 50 kısa çizgi 20 eşittir 30. Uzun çizgi. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Frankfurt'a gelen herkesin sorduğu şunlardır. Uzun çizgi. Eskişehir'i gezdin mi? Uzun çizgi. Rothschild'in evine gittin mi? Ahmet Haşim. H. Eğik çizgi. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Eğik çizgi. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Eğik çizgi. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Eğik çizgi. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Mehmet Akif Ersoy. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 18 eğik çizgi 11 eğik çizgi 1969. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Lık eğik çizgi lik. I. Ters eğik çizgi. Bilgisayar yazılımlarında ard arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. C ters eğik çizgi doz, MD ters eğik çizgi oyun, İ tırnak işareti. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ön cephesinde Atatürk'ün tırnak işareti, hayatta en hakiki mürşit ilimdir vecizesi yer almaktadır. Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. Yeni bir tırnak içinde barış taarruzu başladı. Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır. Yahya Kemal'in bazı şiirleri tırnak içinde Kendi Gök Kubbemiz adı altında çıktı. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın koyu yazılarak veya eğik yazıyla italik dizilerek de gösterilebilir. Tek tırnak işareti, tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır. Edebiyat öğretmeni, tırnak işareti, şiirler içinde, tek tırnak işareti, han duvarları gibisi var mı dedi. Ve Faruk Nafiz'in bu güzel şiirini okumaya başladı. K. Yay Ayraç. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. Anadolu kentlerini, köylerini, yay ayraç, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Gesek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir. Hakkında açıklama yapılan söze ait ek, ayraç kapandıktan sonra yazılır. Yunus Emre, yay ayraç, 1240 soru işareti, 1320 nin. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. İhtiyar, yay ayraç, yavaş yavaş kaymakama yaklaşıyor. Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın. Reşat Nuri Güntekin. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta yay ayraç içine alınabilir. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. A kapama ayracı, 2 kapama ayracı, 6 kapama ayracı. L köşeli ayraç. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Halikarnas balıkçısı, köşeli ayraç, Cevat Şakir kaba ağaçlı. Yay ayraç 1886-1973 en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır. Reşat Nuri, Köşeli Ayraç Güntekin, Çalı Kuşu, Der Saadet 1922, Server Bedi, Köşeli Ayraç, Peyami Safa. M. Kesme işareti. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kişi adları, soyadları ve takma adlar Atatürk'üm, Sultan Ana'nın, Kazım Karabekir'i, Yunus Emre'yi, Ziya Gökalp'ten. Sonunda PCTK ünsüzlerinden biri olan Ahmet, Çelik, Çiçek, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, Özbek gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmet'i, Çelik'i, Çiçek'i, Halit'i, Mehmet'i, Mesut'u, Murat'ı, Özbek'i biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan sonra konur. Yunus Emre 1240-1320 yay ayracı kesme işareti nin. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Hayvanlara verilen özel adlar sarı kızın, karabaşa, pamuku, minnoştan. Millet boy oymak adları. Türk'üm, İngiliz'den, Rus'muş, Oğuz'un. Devlet adları, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Osmanlı Devleti'ndeki, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar. Allah'ın, Cebrail'den, Zeus'u. Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar, cadde, sokak ve benzeri coğrafyayla ilgili yer adları Asya'nın, Marmara Denizi'nden, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'ya, Ankara'ymış, Taksim Meydanı'ndan, Reşat Nuri Sokağı'na. Yer bildirim özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Hisar'dan, Boğaz'dan. Gök bilimiyle ilgili adlar Jüpiter'den, Venüs'ü, Samanyolu'nda. Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt ve benzeri adları Dolmabahçe Sarayı'nın, Ankara Kalesi'nden, Galata Köprüsü'nün, Bilge Kağan Abidesi'nde, Çanakkale Şehitleri Anıtı'na. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri, tablo, heykel, müzik ve benzeri adları. Nutuk'ta, Safahat'tan, Sinekli Bakkalı, Hürriyet'te, Resmi Gazete'de. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adları. Milli Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, aday memurların yerleştirilmelerine ilişkin genel yönetmelikteki. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde, büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Bu kanunun 17. maddesinin C bendi. Yukarıda adı geçen yönetmeliğin 2. maddesine göre ve benzeri. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Hollandalı'dan, Hristiyanlık'tan. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan. Ünvanlardan sonra gelen ekler kimseyle ayrılmaz. Ünvanlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Cumhurbaşkanınca, başbakanca, Türk Dil Kurumu Başkanı'na göre ve benzeri. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TBMM'nin BM'de. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 1985'te 8. madde, 2. kat, 7,65'lik, 9,65'lik. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. A'dan Z'ye, B'nin M'ye dönüşmesi. Akım, çağ ve dönem adlarından sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Eski çağın, yükselme döneminin, cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına. Ne, denden işareti. Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır. A. Etken fiil, B. Edilgen, denden işareti, C. Dönüşlü, denden işareti, Ç. İşteş, denden işareti. 5. Cümle bilgisi, söz dizimi. Düşünce, duygu, durum veya bir olayı yargı bildirerek anlatan kelime, sözcük veya kelime grubu dizisine cümle, tümce denir. Cümlede kelimeler ve kelime grupları yargı bildirirken çeşitli görevler yüklenir. Bunlar cümlenin öğelerini oluşturur. Cümlenin öğeleri, cümlede bir yargı bildiren, ondan etkilenen veya etkileyen veya yargının geçtiği zamanını veya yerini gösteren unsurlardır. Bunlar yüklem, özne, nesne, dolaylı tümlet, zarf tümleci ve edat tümleci olarak adlandırılır. A. Cümlenin öğeleri. 1. Yüklem. Cümlede yargı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yüklem, çekimli bir fiil veya ek fiille çekimlenmiş bir isim olabilir. İş, hareket, oluş, durum yüklem tarafından karşılanır. Cümlenin ana unsurunu yüklem oluşturur. Diğerleri ise yüklemin anlamını zaman, yer ve benzeri yönden destekleyen veya tamamlayan unsurlardır. Bir cümle birden çok öğeden oluşabileceği gibi tek bir yüklemden de oluşabilir. 2. Özne. Yüklemin bitirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura özne denir. Cümlenin temel öğesidir ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Cümlede özneyi bulmak için yükleme kim veya ne sorusunu sorarız. Cümlede olmayan, yüklemdeki kişi eklerinden anlaşılan öznelere gizli özne adı verilir. Seni bu konuda daha önce uyardım cümlesinde, uyaran kim sorusunun yanıtı olan ben gizli öznedir. Yüklemi edilgen çatılı cümleler. yerde aslında nesne olan öğe sözde özne olarak kullanılır. Hırsız kıskıvrak yakalandı cümlesinde yakalayan belli olmayıp yakalanan kim sorusunun yanıtı olan hırsız sözde öznedir. Yükleme edilen çatılı cümlelerde bazen C tarafından nedeniyle gibi ek ve sözcükler kullanılmak suretiyle işi bizzat yapan varlığa örtülü özne olarak yer verilebilir. Tüm sorularınıza kurumumuzca derhal yanıt verilecektir cümlesindeki kurumumuzca sözcüğü örtülü öznedir. 3. Nesne, düstümleç. Nesne, cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen unsurdur. Geçişli fiiller nesneye yönelerek onu etkiler. Geçişsiz fiillerde ise hareket öznenin üstündedir. Böyle fiiller nesne almaz. Nesne sadece yüklemi geçişli olan cümlelerde olur. Nesne görevinde bulunan söz, İyi durum ekini almışsa nesneye belirtili nesne denir. Belirtili nesne yükleme kimi veya neyi sorusu sorularak bulunur. Dün geceki fırtına ağacın tüm dallarını kırdı cümlesindeki ağacın tüm dallarını kelime öbeği belirtili nesnedir. Nesne görevinde bulunan söz iyi durum ekini almamışsa yalın halde ise buna belirtisiz nesne denir. Belirtisiz nesne yükleme kim veya ne sorusu sorularak bulunur. Dün akşam eşine büyük bir buket çiçek götürmüş cümlesindeki büyük bir buket çiçek kelime öbeği belirtisiz nesnedir. D. Dolaylı tümleç, yönelme, bulunma ve çıkma bildirerek cümlenin anlamını tamamlayan unsura dolaylı tümleç denir. Dolaylı tümleç olan öğe mutlaka E, D, den durum eklerinden birini alır. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme, kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden soruları sorulur. Annem geçen hafta Ankara'ya gitti cümlesindeki Ankara'ya kelimesi dolaylı tümleçtir. 5. Zarf tümleci. Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan unsura zarf tümleci denir. Zarf tümlecini bulmak için yükleme, nasıl, niçin, neden, ne kadar, ne zaman, kim tarafından, ne tarafından gibi sorular sorulur. Ahmet sabaha kadar ders çalışmış cümlesindeki sabaha kadar ifadesi zarf tümlecidir. 6. Edat tümleci. Edat tümleci bazı edatlarla öbekleşerek cümleyi amaç, araç, birliktelik, özgürlük, karşılaştırma ve benzeri anlamlarla açıklayan unsurdur. Bu yaz ailesiyle Antalya'ya gidecek cümlesinde birlikteliği ifade eden ailesiyle sözcüğü edat tümlecidir. B. Cümle çeşitleri. Cümleler anlam ve yapılarına, yüklemin türü ve yerine göre sınıflandırılır. 1. Yüklemin türüne göre cümleler. A. Fiil cümlesi. Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümlelerdir. Her türlü hareket, iş, oluş, fiil cümleleriyle karşılanır. Bu sebeple fiil cümleleri isim cümlelerine göre daha fazladır. Geçişli fiil cümlelerinde cümle unsurlarının hepsi bulunabilir. Sadrazam, o zaman, Ket Hüdasını Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Göndermek geçişli fiil. Geçişsiz fiil cümlelerinde nesne bulunmaz. Doktorun içine birdenbire bir hüzün çöktü. B. İsim cümlesi. Yükleme ek fiille çekimlenmiş bir isim veya isim grubu olan cümlelere denir. İsim ve isim grupları, i ek fiiliyle görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman ve şart kipinde çekime girerek yüklem görevi yaparlar. Geniş zaman çekiminin üçüncü şahıslarında kullanılan dır-dir eki, durur fiilinden ekleşmiştir. İsim cümlelerinde kip eki taşımayan yüklemler de geniş zaman ifade ederler. En çok kullanılan isim cümlesi, var yok isimlerinin yüklem olduğu cümlelerdir. 8 saattir trendeyim. Tren boş ve neşesiz. Körfez'de bizim Haliç suyunun koyu durgunluğu var. İsim cümleleri genellikle iki unsurdan, özne ve yüklemden meydana gelir. 2. Yüklemin yerine göre, dizilişlerine göre cümleler. Yüklemin cümle içindeki yerine göre kurallı, düz cümle ve devrik cümle olmak üzere iki çeşit cümle vardır. A. Kurallı cümle, düz cümle. Yüklemin sonda bulunan cümle kurallı cümledir. Türkçe'de cümlenin ana unsuru yüklem, genellikle cümlenin sonunda bulunur. Yardımcı unsurdan ana unsura doğru diziliş, Türk cümle yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayan unsurlar yüklemin önünde sıralanır. Yükleme en yakın unsur genellikle belirtilmek istenen unsuru ifade eder. Arabalar çok yavaş ilerliyordu. B. Devrik cümle. Devrik cümle, yüklemi sonda bulunmayan cümledir. Bu tür cümleler daha çok şiir dilinde görülür. Çünkü şiirde kelimelerin ses yapısı her zaman ön plandadır. Atasözlerinde günlük konuşmalarda, günlük konuşmaların aksettirildiği veya konuşma sohbet üslubunun hakim olduğu eserlerde devrik cümle kullanılmıştır. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 3. Anlamlarına göre cümleler. A. Olumlu cümle. Yargının gerçekleştiğini anlatan cümle olumlu cümledir. Bu cümlenin yüklemi yapma, yapılma veya olma bildirir. Kütüphanenin yolunu tuttu. B. Olumsuz cümle. Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümledir. Bu cümlelerin yüklemi yapmama, yapılmama, olmama bildirir. Mame olumsuzluk eki, değil edatı ve yok ismi cümleyi olumsuz yapan unsurlardır. Değil edatı hem isim hem de fiil cümlesini olumsuz yapar. Salih'i artık çarşıda bilen yoktu. C. Soru cümlesi. Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümledir. Soru cümlesi olumlu veya olumsuz olabilir. Soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları, soru edatları ve soru eki, mımi bir cümleye soru anlamı kazandıran unsurlardır. Niçin Bursa'yı bu kadar seviyoruz? 4. Cümle çözümlemeleri. Yazılan her değerli eser, özne, insanı, nesne, geliştirir, yüklem. İnsan, özne, erdemli olmak için zarf tümleci, çalışmalıdır, yüklem. Ayşe, özne, bütün yaz, zarf tümleci, kitap, nesne, okudu, yüklem. Ayla, kalemi masada gördü cümlesi, etken bir cümledir. Cümleyi, kalem görüldü biçimine getirdiğimizde cümle edilgen olur. Burada üç değişiklik olmuştur. Ayla, öznesi cümleden çıkmıştır. Fiile, ül edilgen eki getirilmiştir. Kalemin nesnesinden ı eki kaldırılmıştır. 6. Yazışma kuralları. Devlet yönetiminde, ticaret alanında, eğitimde kullanılan yazışmalarda uygulanır. Günlük hayatta ya da iş hayatında karşılaşılan başlıca iş yazılarına aşağıda yer verilmiştir. A. Rapor. Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçlarını belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi bildirmek için yazılan yazılara denir. Hangi amaçla yazılırsa yazılsın, rapor, önce rapora konu olan olay, durum ya da sorun belirtilerek başlar. Daha sonra inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ve bulgular sıralanır. Son bölümde ise raporu yazan kişinin o konuda vardığı yargılar, kendi kanıları yer alır. Raporlar, iş ve bilimsel raporlar olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İş raporları. Bilimsel bir araştırmadan çok bir olayın ya da bir durumun değerlendirilmesini, bir soruşturmanın sonuçlarını içeren çalışmalardır. 2. Bilimsel raporlar. İnceleme ve araştırmaya dayanan ve konunun bilimsel yöntemlerle ele alındığı çalışmalardır. Herkes rapor hazırlayamaz. Rapor hazırlayan kişinin bilirkişi olması gerekir. Raporlar elde edilen belge ve bilgilere göre belli bir plan çerçevesinde açık anlaşılır bir dille ve tartışmaya meydan vermeyecek bir şekilde kaleme alınmalıdır. Rapor metninin en üst köşesine tarih, orta kısmına raporun adı, metin tamamlandıktan sonra alt kısmına raporu hazırlayanların isimleri yazılmalı ve imzalanmalıdır. B. Dilekçe. Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir. İş başvurularında kişilerden dilekçe ile birlikte özgeçmiş de istenir. Dilekçelerde istek ve dilekler yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamalıdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse adresten sonra satır başı açılarak eki ekleri başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca istek bölümü bilgilerinize arz ederim sözleriyle bitirilmelidir. Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır. El veya daktilo ile yazılan dilekçelerde hiçbir şekilde kısaltma kullanılmamalıdır. Dilekçede özlü ve resmi bir üslup kullanılmalıdır. Dilekçeler belli bir plana göre yazılır. İstek ve dilekler belirtildikten sonra 3 ara verilerek sağ alt köşeye baş harf büyük olacak biçimde isim ve soyadının tamamı büyük harfle yazılarak dilekçe sahibinin ad ve soyadı yazılır. Ad ve soyadın üstüne imza atılır. Dilekçe sahibi dilekçesinin sol alt tarafına adresini yazar. Resmi kurumlara yazılan imzasız dilekçeler geçersiz sayılır. C. özgeçmiş. Özgeçmiş bir kimsenin eğitimi, iş deneyimi, sosyal etkinlikleri, kişisel özellikleriyle ilgili kendisinin verdiği bilgileri, değerlendirmeleri içeren bir özettir. Özgeçmişte şu hususlar yer alır: adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, ilgi alanları, akademik ünvanı varsa, yayınları varsa. Ç. Tutanak. Yasama meclisleri, mahkemeler, kongreler ve benzeri yerlerde yapılan toplantılarla herhangi bir olayın nasıl, ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geldiğini, nasıl sonuçlandığını tespit eden kısa yazılara tutanak denir. Kısaca bir durumun ya da olayın nasıl oluştuğunu saptayıp anlatan, ilgililerce imzalanan yazılı belgelere denir. Tutanak, herhangi bir toplantının nasıl açıldığını, kimlerin neler konuştuğunu ve nasıl kapandığını objektif olarak özlü bir biçimde ortaya koyan yazılardır. Bu tip tutanaklara toplantı tutanağı denir. Aynı şekilde herhangi bir olayın oluş ve sonuçlarıyla ilgili objektif belge ve bilgileri kapsayan yazılara da olay tutanağı denir. Tutanağın en belirgin özelliği, bilirkişiler tarafından tutulması, kısa süreli yazılar olması, toplantı ya da olay anında hazırlanması ve hiçbir şekilde kişisel görüş ya da yorumlara yer verilmemesidir. En üstte sağ köşeye tarih konur, ortasına tutanak ifadesi yazılarak başlanır. Metin tamamlandıktan sonra metnin altı yetkililer tarafından imzalanır. D. Resmi yazı. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik, 2 Şubat 2015 tarihli ve 29.255 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Resmi yazılarla ilgili olarak bu yönetmelikte belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Yönetmeliğin birinci maddesinde kapsam alanı, bütün kamu kurum ve kuruluşları biçiminde geçmektedir. Söz konusu yönetmelik metni için http://www.başbakanlık.gov.tr adresine bakılabilir. Resmi yazılar, başlık sayı ve kayıt numarası, tarih, konu, gönderilen makam ya da kişi, ilgi, metin, imza, ekler ve dağıtım bölümlerinden oluşur. Bir resmi yazıdaki ilgi, o yazıda anlatılan konunun daha önceki evrelerini belirtir. Resmi yazılarda geçen kurum ve kuruluş adlarının baş harfleri büyük yazılır ve bunlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Devlet Personel Başkanlığı'nın örneğinde olduğu gibi. Resmi yazışmalarda kullanılan kelimeleri ve kelimelerle kullanılacak yardımcı fiilleri doğru ve yerinde kullanmak gerekir. Taahhüt almak değil, taahhüt etmek. Tahakkuk yapmak değil, tahakkuk etmek. Örneklerinde olduğu gibi. Yazılarda geçen mevzuat adlarının baş harfleri büyük yazılır. Duruma göre mevzuat adları ya da mevzuattan yapılan alıntılar tırnak içinde verilir. Resmi yazılarda metnin son bölümü alt makama rica ederim, üst makama arz ederim, alt ve üst makamlara birlikte gönderilen yazılarda arz ve rica ederim. Gerçek kişilere yapılan yazışmalarda ise saygılarımla, iyi dileklerimle veya bilgilerinize sunulur şeklinde bitirilir. Resmi yazı, dilekçe, mektup ve benzeri evrakın ön yüzüne kayıt kaşesi basılmaz. İlgili birime ya da personele havale yapılmaz. Bu tür işlemler evrakın arka yüzüne yapılır. Resmi yazılarda zorunlu durumlar ve teknik terimler dışında yabancı sözcüklere yer verilmez. Yinelemelerden kaçınılır. Yazımda ilgili yönetmelik gereği Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna uyulması zorunludur. Resmi yazılar elle değil, elektronik ya da mekanik daktilo makinesi ya da bilgisayarla yazılır. Resmi yazılarda gizlilik dereceleri, görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir. Resmi yazılar kural olarak bir asıl, bir kopya olmak üzere iki nüshaya hazırlanır. Konuşurken en önemli sözcük vurgu ile belirtilir. Yazıda ise vurgulanmak istenen sözcük yükleme yakın kullanılır. Resmi yazılarda imza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır. Alta imza sahibinin makam adı yazılır. İmza ise şahsın isminin üstüne atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalar güvenli elektronik imza ile imzalanır. B kurumu ya da kişisi A kurumuna bir yazı ya da dilekçe ile başvurmuşsa, A kurumunun karşı tarafa yanıt olarak yazdığı yazının hitap cümlesinin biraz altına ilgi denip iki nokta konduktan sonra B kişisinin ya da kurumunun yazısındaki tarih ve sayı belirtilir. Resmi yazıların tarih ve sayıları rakamla yazılır. Rakamlara getirilen inci, inci türü sıra belirten ekler kesme işaretiyle ayrılır. 11. ayrımın sonu.